Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara Suresi'nin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 17 Behmen 1399, Hicri Kamer'i 22 Cemadüs-Sani 1442 ve Miladi 5 Şubat 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla gazeteci yazar Sayın Nevval Sevindi ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gerginliklerin sürmesi üzerinden yapılan röportaj, İslam İnkılabı Zaferliği Durumu, İslam'ı Tanıyalım, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 7.000 aşkın korona vakası tespit edildiğini belirtti. Avrupa Troikası Bercom'la ilgili yeni öneride bulundu. Amerika Milli Güvenlik Konseyi İran'ın nükleer programını ele alıyor. Amerika ve Birleşmiş Milletler'in Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestocuların gözaltına alınmasına eleştirmeleri Ankara yönetiminin tepkisiyle karşılaştı. Ve İnsan Hakları Gözetleme Örgütü Amerika'nın Yemen yıkımında rol ifa ettiğini belirtti. Şimdi haberler.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatları, İran'da koronavirüsten etkilenen 1.241.000 vatandaş iyileştiğini açıkladı. Bugün ülkede koronavirüs vakaları hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatları, son 24 saatte ülkede toplam 7.061 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 80 hasta daha hayatını kaybettiğini belirtti. Sözcüleri tespit edilen vakalardan 675'i hastanelerde yatırıldığını ve geriye kalanların ayaküstü tedavi uygulandığını ifade etti. Sadatları koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 1.452.387 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 1.241.320 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Sadatları son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 58.336 olduğunu belirtti. Lari toplam test sayısını da 9.557.624 olarak ifade etti. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 105 milyona ulaştı ve en az 2.296.000 kişi hayatını kaybetti ve 77 milyon kişi de iyileştiğini belirtiliyor.
İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, Hindistan'ın Bangalore kentinde Hava Kuvvetleri Komutanlarının zirvesinde Hava Kuvvetlerinin dünyanın özgürlükçü hareketlerine karşı kullanılmasını men eden bir konvansiyonun kurulmasını önerdi. Hindistan'da 2021 Bangalore Havacılık Fuarı'nın kulisinde bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen ve birçok ülkenin hava kuvvetlerinin komutanlarının katıldığı oturuma video konferans yöntemiyle katılan İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, hava gücünün özelliklerini işaretle bu gücün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani başta olmak üzere dünyanın özgürlükçü insanlarına karşı kullanılmasını şiddetle kınadı. Şehit General Süleymani'nin Batı Asya bölgesinde radikalizm ve terörle mücadelede değerli rolünü işaret eden General Nasirzade, günümüz dünyası hava kuvvetlerini doğru kullanmak için dünyanın hür ve terörle mücadele eden insanlarına karşı hava kuvvetlerini kullanmayı men eden bir konvansiyona ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Hava Kuvvetleri Komutanı General Nasirzade ayrıca Hava Kuvvetleri, hava ve uzay alanlarında milli gücün en belirgin simgesi olduğunu belirterek, nanoteknolojileri ve yapay zeka ile donatılan ileri teknoloji İHA'lara kavuşmak İran İslam Cumhuriyeti'nin en doğal hakkı olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti komşu ve dost ülkelerle işbirliği yapmak için her daim hazır olduğunu kaydeden General Nasirzade şöyle ekledi. Biz İslami İran'da milli çıkarlarımızı korumanın yanında her türlü sultacılıktan uzak bir şekilde başka ülkelerin insanlarına saygı duyan ve yapıcı tahammülde bulunanların yanında yer alarak güvenli ve savaş ve düşmanlıktan uzak bir geleceği inşa etmek istiyoruz.
Avrupalı ve Batılı diplomatlar İran'da Berjam adı ile anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşmasının 3 Avrupalı üyesi İran'ın anlaşmadaki iktisadi menfaatlerine kavuşma karşılığında bu anlaşmaya geri dönmesi için bir plan önerdiklerini bildirdi. Reuters haber ajansı Avrupalı bazı diplomatlardan naklen geçtiği haberinde AB Trokyası'na oluşturan Almanya, Fransa ve Britanya İran'a Berjam adı ile anılan COEP anlaşmasına geri dönme karşılığında anlaşmadaki iktisadi menfaatlerden yararlanabileceğini öngören bir öneri sunduklarını duyurdu. Reuters bundan önce de 4 güvenilir kaynaktan naklen Amerika, Britanya, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Berjam nükleer anlaşmasının nasıl ihya edilebileceğini görüşeceklerini duyurmuştu. Bu haber Amerika Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington yönetimi Almanya, Fransa ve Britanya ile İran ile imzalanan nükleer anlaşma konusunda ortak bir tavır sergilemek için istişarelerde bulunduğunu açıklamasının ardından yayınlandı. Reuters ayrıca Amerika'nın İran anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmeden İran'a dayattığı yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı da bilinmediğini ekledi. Biden yönetiminin bazı yetkilileri Amerika'yı Berjam Anlaşması'na geri getirmek istediklerini açıklamıştı. Amerika, 2018 yılında Trump yönetiminin kararı ile bu anlaşmadan çekildi.
Ülkesi şimdiye kadar Berjam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şimdi ise Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin konusunda sadık bir arabulucu olabileceğini ileri sürdü. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, Berjam nükleer anlaşmasından çekildikten sonra SPV ve ardından INSTEX mali mekanizmaları hayata geçirmekten aciz olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, şimdi de Amerika'nın İran ile bir müzakere süreci başlatması yönünde her türlü inisiyatifini destek vermek üzere elinden geleni yapacağını iddia etti. Atlantik Düşünce Merkezi'nde yaptığı konuşmada kendisini bu sürecin sadık ve sorumlu arabulucusu olarak öngören Macron, bir kez daha başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı bölge ülkelerinin İran ile yeni müzakereler tabir ettiği sürece müdahil olmaları gerektiğini iddia etti ve Suudi rejimi ile İsrail rejiminin yeni müzakerelere katılmaları için bir yol bulunmasını istedi. Oysa İran İslam Cumhuriyeti 2015 yılında yıllarca süren sıkı müzakerelerin ardından Berjam Anlaşması'nı imzaladı ve bu yüzden şimdiye dek defalarca bu konuyu yeniden müzakere etmeyeceğini ilan etti.
Amerika Milli Güvenlik Konseyi üyelere İran'a nükleer meselesine ve kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmasına geri dönme konusunu ele alıyor. Amerikan Axios haber sitesi güvenli kaynaklardan nakden geçtiği haberinde Amerika Milli Güvenlik Konseyi Cuma günü İran'ın nükleer meselesine ve COIF anlaşmasına geri dönme konusunu ele almak üzere bir oturum düzenleyeceğini duyurdu. Haberde oturumun en önemli gündem maddesi Amerika'nın İran'da Haziran ayında düzenlenecek seçimlerden önce mi yoksa sonra mı kapsamlı ortak eylem planı anlaşmasına geri dönmesiyle ilgili tavsiyeden ibaret olduğu belirtildi. Haberde oturuma savunma ve dışişleri bakanları da katılınca oturumun amacı Amerikan başkanına bu konularda tavsiyelere gözden geçirmek olduğu kaydedildi. Ancak her iki bakanlık ve hatta Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü bu haberlerle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Barcan nükleer anlaşmasına geri dönmek Biden'in seçim kampanyalarında söz verdiği konulardan biriydi. İran İslam Cumhuriyeti ise Amerika yönetimi İran milletine dayattığı yaptırımları da kaldırdı ve Barcam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini kayıtsız şartsız yerine getirdi, takdirde anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtiyor.
İran'ın Doğu Asuri Kilisesi Başpiskoposu Marter Say Benyamin, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilahi dinlerin dayanışması ve bu dinlerin izleyenleri arasında gönül birlikteliği örneği olduğunu belirtti. Dün Şafak'ta 10 gün etkinlikleri çerçevesinde Urumiyeli Hristiyan şehit ailelerini takdir etmek amacıyla düzenlenen törende İran İslam İnkılabı doktrininde tevhidi dinlerin konumuna işaret eden Başpiskopos Benyamin, İmam Hümeyni'nin İslam İnkılabı doktrininde düşünceleri ilahi dinlerin izleyenleri arasına dayanışmaya ve gönül birlikteliğine vesile olduğunu belirtti. Başpiskopos Benyamin, İslam İnkılabı doktrininde ilahi dinlerin ve etnik grupların arasında her türlü ihtilaf ahlaki açıdan kınandığını, son yıllarda İslami Şura Meclisi de çıkardığı bir yasa ile başka dinlerin değerlerine hakaret edilmesini yasakladığını kaydetti. Başpiskopos Benyamin ayrıca İran İslam Cumhuriyeti nizamında dini azınlıkların kutsal mekanlarının saygınlığı ve iktisadi faaliyetleri ve yine dini ibadetlerini özgürce yerine getirmeleri güvence altına alındığını vurguladı. Başpiskopos Benyamin, İran'da dini azınlıkların hakları hükümetlerin değişmesiyle değişmediğini, zira bu hakların İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda güvence altına alındığını belirtti.
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Golam Hüseyin Rahimi Şiirbaf, İran İslam Cumhuriyeti dünya nüfusunun %1'ine sahip olmasına karşın bilimsel makalelerin %2 kadarı İranlı bilim adamları ve araştırmacıları tarafından yazıldığını belirtti. Cuma günü yaptığı açıklamada İranlı bilim adamları her yıl yaklaşık 65 bin kadar bilimsel belgeyi uluslararası müteber merkezlerde kayda geçirdiğini belirten Bakan Yardımcısı Şiirbaf, İran İslam Cumhuriyeti bilimsel makalelerin niceliği alanında dünyada 15. sırada yer aldığını belirtti.
İran'ın Astara Gümrük Kurumu Genel Müdürü Kerim Resuli son 10 ayda bu gümrükten kara, deniz ve demir yolları üzerinden 456 milyon 331 dolar değerinde 753 bin ton petrol dışı ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini açıkladı. Bugün açıklamayı yapan Resulü, bu kapıdan ihraç edilen ürünlerin tarımsal, kimyasal, maden ve metal, gıda, plastik, çimento, kireç, deterjan, tekstil, el sanatları, halı, giysi, çanta ve ayakkabı gibi ürünlerden oluştuğunu ve iktisadi değerleri geçen seneye oranla %46 artış kaydettiğini belirtti.
Pakistan yönetimi Karaçi kentinde hapse atılan 17 İranlı denizciyi daha serbest bıraktı. İran'ın haberine göre İran'ın Karaçi konsolosluğunun çabalarıyla bu kentte hapse atılan 17 İranlı denizci daha serbest bırakıldı. Serbest bırakılan denizciler İran Hava Yolları'na ait bir uçakla yurda döndü.
Amerika ve Birleşmiş Milletler'in İstanbul'un Boğaziçi Üniversitesi'nde protestocuların gözaltına alınmasını eleştirmeleri Ankara yönetiminin sert tepkisiyle karşılaştı. Konu hakkında sert bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yabancı yetkililerin bu konuda açıklamalarını Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak telakki ettiklerini ve buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto öğrencilerin gözaltına alınmasını ve polis gücünün şiddet içerikli davranışını öğrencilerin itiraz hakkına aykırı olduğunu belirterek kınadılar.
Ankara'da bir mahkeme, ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeme cezasına çarptı. Türkiye medyasında çıkan habere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu 26 Kasım 2019'da parti milletvekilleriyle mecliste düzenlediği oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sakarya'daki tank paleti üreten bir firmayı hisselerin bir bölümü Katar'a ait olan BMC firmasına sattığı için hain ilan etmişti.
Türkiye yönetimi bu ülkenin bir firması tarafından üretilen mayın arama teçhizatının ilk partisini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gönderdi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde işgal altındaki bölgelere döşenen mayınları arama ve etkisiz hale getirme çalışmaları devam ediyor. Bundan önce de Türkiye'den 200 kadar mayın arama uzmanı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitmişti.
Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Suriye sınırlarına asker ve askeri teçhizat sevkiyatını duyurdu. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı TSK'ya bağlı çeşitli askeri birliklerin, zırhlı araçların ve komandoların yer aldığı askeri bir konvoy Hatay ilinde Suriye sınırına sevk edildiğini açıkladı. Son bir yılda Türkiye ordusu Suriye sınırlarında ve ayrıca Suriye'nin İdlib eyaletinde askeri varlığını sürekli takviye ediyor.
Amerika Senatosu Filistin karşıtı bir karara imza atarak Amerika'nın işgal altındaki Kudüs'e taşınan büyük elçiliğinin bu kentte kalmasını onayladı. Amerika Senatosu Cuma günü düzenlediği oturumda 3 olumsuz oya karşı 97 evet oyla içinde Amerika'nın Kudüs'teki büyük elçiliğinin bu kentte kalmasını öngören bir madde içeren koronavirüs salgını ile mücadele bütçe tasarısını onayladı.
İnsan Hakları Gözetleme Örgütü yetkililerinden Sarah Whitson, Amerika'nın Suudi İttifakı'na desteğine son vermesi ne Yemen'de savaşın son bulacağı ve ne de Amerika'nın Yemen'de yaşanan yıkımla ilgili ifa ettiği rolün görmezden gelme anlamına gelmediğini vurguladı. Twitter hesabında Amerika'nın yeni yönetiminin Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklamasında Yemen Savaşı'nda Suudi İttifakı'na destek vermeyi son verecekleri kararına işaret eden Whitson, bu konuda hala kuşkuları bulunduğunu açıklama Yemen'e dayatılan hasarın telafisi için yeterli olmadığını belirtti.
Ve Pekin yönetimi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin'de üretilen koronavirüs aşısı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Çin diplomatı Macron'un sözlerini işaretle uluslararası camia aşılara karşı tavır koymak yerine daha birlik olması gerektiğini vurguladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Belçika Mahkemesi'nin İranlı diplomat kararı münafıklar yararına başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Belçika Antwerp Mahkemesi'nin İranlı diplomat Esedullah Esedi için verdiği 20 yıllık hapis kararını kınadı. Hatipzade Düğün Belçika'nın Antwerp Mahkemesi'nin Esedullah Esedi hakkında verdiği hapis cezasına tepkide İran İslam Cumhuriyeti Belçika'nın Antwerp Mahkemesi'nin İranlı diplomata verdiği 20 yıllık hapis kararını kesin şekilde kınıyor dedi. Hatipzade daha önce de belirttiğimiz gibi ilk başından itibaren Bay Esed'in tutuklama, yargı esedi, yargı süreci ve verilen karar, yasa dışı ve diplomatik ilişkilerle ilgili uluslararası hukuk özellikle de 1961 Viyana Konvansiyonu'na açık şekilde aykırıdır ve İran İslam Cumhuriyeti hiçbir şekilde bu kararı tanımamaktadır, dedi. Hatipzade İran'ın diplomatının haklarını ihya için tüm hukuki ve diplomatik yolları denemeye ve bunu yapan devletlerden hesap sorma hakkının saklı olduğunu belirtti. Belçika, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avusturya ve İsviçre'yi resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak İranlı diplomat Esedullah Esed'in Viyana'da terörist münafıkların oturumunu bombalama zannı ile Fransa'nın başkenti Paris'te tutukladı. İranlı diplomatın tutuklamasından mahkeme kararının verilmesine kadar geçen süreç olayda bir nevi siyasi oyunun oynandığını gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'nın iki ülkesine resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak İranlı diplomatın tutuklanma oyunu söz konusu ziyaretleri etkileme hedefiyle gerçekleşti ve bugün de Avrupa'da İranlı bir diplomat hakkında daha önce benzeri görünmemiş bir kararın verilmesi, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ardından yaşanan ortamda İran çevresini zedelemek amacıyla yapıldığı tahmin edilebilir. Münafıklar terör grubu Siyonist Lobby ve bazı Arap ülkeleri eski Amerikan Başkanı Trump döneminde İran'ın uluslararası çevresini tahrip etmek için işbirliği yaptılar. Bu bağlamda gerçekleşen birçok çalışmada yalan senaryolar sahneye koyulurken İran'ın diplomatik ilişkilerini etkilemeye çalışırlar. Bu süreçte münafıklar terör grubu başlıca rolü üstlendi. Öyle ki Paris'te yıllık oturumlarında Donald Trump'a en yakın olanlardan hukuki ekibi başkanı Rudy Giuliani bu oturuma katılarak İran'a karşı konuşma yaptı. İran'da diplomatın münafıklar oturuma yönelik bombalı saldırı girişimiyle suçlanması, münafıklar terör grubunun Amerika, Siyonist rejim ve bazı Avrupa ile geleceği Arap ülkelerinden desteği sayesinde çeşitli terör eylemlerinde 17 bin İranlı vatandaşı şehit ettikleri bir ortamda yaşanıyor. Buna ilaveten, elleri İran halkının kanına bulaşan münafıklar terör örgütü üyelerinin bazı Avrupa ülkelerinde serbestçe dolaşmaları, Batı dünyasının terörizm ile mücadele ve insan hakları konularında çifte tutum sergilediklerini gösteriyor. Münafıkların İran halkına düzenledikleri saldırı ve işledikleri cinayetler herkes tarafından biliniyor. Böyle bir ortamda bazı Avrupa başkentlerinin terör grubuna ev sahibi yapması ve onları cezalandırmaması uluslararası yasaların açıkça ihlalidir. Münafıklar ve ırkçı Siyonist İsrailliler tarafından uydurulan suçlama ile tutuklanan İranlı diplomata daha sonra verilen 20 yıllık hapis cezası, Belçika ve bazı Avrupa ülkelerinin kendi topraklarında besledikleri münafıklar terör örgütünün oluşturduğu ortamdan etkilendiğini gösteriyor. Belçika yönetiminin İranlı diplomata karşı davranışı, Amerika ve bazı Avrupalı ülkelerin terörist münafıklara verdikleri desteği örtbas edemeyecektir. Münafıklara destek verenler ise bu teröristlerin İran halkına karşı işledikleri cinayetlerden sorumludurlar ve bu konuda da cevap vermeleri gerekiyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Almanya'da Amerikan güçlerinin azalması konusunda. Amerika'nın Avrupa ve özellikle Almanya ile ilişkileri eski Başkan Donald Trump döneminde siyasi, ekonomik ve askeri gibi birçok alanda gergin dönemler yaşadı. Öyle ki Trump Almanya'da konuşlu Amerikan askeri güçlerin azalma talimatını verdi. Fakat bu karar Joe Biden başkanlık döneminde durduruldu. Bu bağlamda Avrupa'daki Amerika Kuvvetleri Komutanlığı Birimi Başkanı Todd Walters, Almanya'da Amerikan askeri güçlerinin sayısının azaltılmasına dair eski hükümetin programının askıya alındığını duyurarak, Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu bağlamda daha kapsamlı incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Amerika ve Almanya ihtilafları Trump başkanlığı döneminde arttı ve Amerika'nın dönem başkanı Avrupa'nın işbirliği ve Beyaz Saray politikalarına boyun eğmesini istedi. Trump açısından Avrupa, Washington'un emri altında ve Amerika'nın siyasetleri doğrultusunda dünyada davranmak zorundadır. Bu konu Avrupa ve özellikle etkin ve büyük gücü Almanya tarafından asla kabul edilmedi. Trump ayrıca NATO bütçesinin büyük bir bölümünün Amerika tarafından sağlanmasına şiddetle itiraz ederek defalarca Almanya'yı kendi askeri bütçesini gayri safi yurt içi hasılanın %2 çıkartmasının anlamsız olduğunu ve NATO'ya karşı sorumluluklarından kaçmakla suçladı. Bu durum Washington'un Berlin'i uyararak Beyaz Saray isteklerini yerine getirmemesi durumunda askeri güçlerini Almanya'dan çekeceği tehdidinde bulunmasına sebep oldu. Amerika'nın dönem Berlin elçisi Richard Grenell ise Ağustos 2019'da Almanya Sadrazamı Angela Merkel'in askeri masraflarını artırmak istemediğini işaretle Amerika'nın Almanya'daki askeri güçlerini çekeceği uyarısında bulundu. Bu konuya ilaveten İran ile varılan nükleer anlaşma ve Paris İklim Anlaşması gibi siyasi ihtilaflar ve ticari anlaşmazlıklar Trump'ın 5 Haziran 2020'de Pentagon'a Almanya'da bulunan Amerikan askerlerden 1000'ini geri çekme direktifini vermesine sebep oldu. Trump, Almanya'nın NATO'nun en büyük Avrupa ülkesi olarak Kuzey Atlantik Paktı için daha fazla harcama yapması gerektiğini işaretle, Berlin'in kendi payına düşeni ödemediği müddetçe Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekeceklerini belirtti. Tabii ki Trump'ın bu kararı Amerika'da bazı olumsuz tepkilere sebep oldu. Amerika Temsilciler Meclisi Silahlı Güçler Komitesi'ne üye 20 Cumhuriyetçi Parti arkadaşları olan başkana mektup yazarak kendisinden Almanya'da Amerikan asker sayısını azaltma kararını iptal etmesini istediler. Fakat bu istek de Trump tarafından kabul edilmedi ve Amerikan askerlerinin bir kısmı Almanya'dan çekildi. Bunlardan bazıları Amerika'ya dönerken bazıları da Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerine aktarıldılar. Almanya bu eyleme tepki olarak rahatsızlığını ifade etti. Bu bağlamda Almanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Röttgen, böyle bir çıkışın her açıdan esef verici olacağını ve bu çıkış için hiçbir mantıklı sebep bulmadığını ifade etti. Trump'ın bu kararı Amerika'nın Avrupa'ya yönelik askeri sorumluluklarını yerine getirmemesi konusunda NATO üyesi Avrupa ülkelerinin endişesine sebep oldu. Buna rağmen Avrupa ülkeleri kendi askeri ve savunma güçlerini takviye ederek mevcut şartları kendi lehine değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi Amerika'da siyasetlerin değişmesi ve Joe Biden'in göreve başlaması ile Amerika'da Avrupa ile yakınlaşma siyaseti izleneceği umutları doğmuştur. Biden, Trump'ın Avrupalı müttefiklere karşı davranışını eleştirerek onun eylemlerini geri alacağını söylemişti. Görünüşe göre Almanya'daki Amerikan askeri sayısını azaltma direktifinin askıya alınması ise bu bağlamda gerçekleşmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben akımlısın ola ne tevka antıbın nabeti.
Bir an şey tarjistin ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizin devamında Boğaziçi Üniversitesi'nde bu rektör atama meselesine ilişkin itirazların devam etmesi dünya gündeminde oturmuş bir vaziyette. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'ın İstanbul Boğaziçi Üniversitesi olayları hakkındaki açıklamalarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir ifadesi kullanıldı. Biz dünkü sohbetimizin devamında bu olayları ve itiraz ları konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Gazeteci yazar Sayın Neval Sevindi bizimle birlikte. Neval Hanım hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Polisin müdahil olması, böyle şiddetli bir tablonun çizilmesi demokratik eleştiri kültürünü ne kadar zedeliyor sizce?
Çok fazla zedeliyor. Çünkü üniversitelere polisler, askerler girdiği andan itibaren üniversiteler artık akademik nitelikli çalışılan bir yer olmaktan çıkarlar.
Evet.
Ve üniversiteler son 15 yılda Türkiye'de AKP iktidarı işte 18-19 yıldır iktidarda. AKP iktidarı sırasında değil tabii, önceden başlayan bir erozyon vardı ama AKP iktidarı sırasında çok düşük akademik nitelikli rektörlerin üniversitelere veya dekanların atanmasından dolayı ciddi olarak kalite kaybı yaşandı. Akademik niteliği düşük rektörler üniversitelerde başarıların da hızla düşmesine, uluslararası alanda sıralamalara giren üniversitelerimizin bile sıralamadan çıkmasına neden oldu. Higher Education diye bir dergi var uluslararası. Orada Profesör Doktor Engin Karadağ bir makale yayınladı. 197 üniversite rektörünün %24'ünün uluslararası endeks dediğimiz önemli makalelerin yayınlandığı endeksli yayınlar var. Burada makalesinin bulunmadığını araştırmayla ortaya koydu. Yani bu imkansız. Uluslararası düzeyde bir üniversite varsa, olmak istiyorsanız, uluslararası düzeyde yönetim ve akademik kadrolarınızın endeksli yayınlarda makalelerinin, araştırmalarının, kitaplarının yayınlanmış olması lazım. Oysa bunun %24 gibi çok yüksek bir sayı, bir başka endeksli yayında da %35. Yani ortalamaya bakarsak %30-40 arası. Bu neredeyse yarıya yakın yazdı. %40'ının hiç makalesi olmaması demek, onların verdiği tezlerin bile sorunlu olduğu anlamını taşır yani. Hı hı. Çünkü tezden sonra bir daha hiçbir iş yapmamış. Yani siz bakkal kasap değilsiniz. Ben verdim profesörlük tezimi, artık kitabın kapağını açmayalım, makale yazmayalım, böyle gidelim gelelim, ilkokul dersi verelim diyemezsiniz. Uluslararası alanda böyle değil. Bu nedenle bu Türkiye'de yüksek öğretimde Orta Doğu'nun en iyi üniversitelerine sahip, daha önce bütün Orta Doğu'nun tıp fakültesinde bir numaraydı, matematikte, hukukta, Orta Doğu'nun en önemli kademelerinde çalışan insanlar Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Pakistan, Hindistan'a kadar. Gerçekten Hindistan'ın en zenginleri, evet, şeyde, İngiltere'de okur ama onun dışında Pakistan ve diğer taraflardan, yani bize doğru geldikçe bizde üniversite, yani Türkiye'de üniversite bitirmiş çok sayıda insan vardı ve Türkiye'deki üniversiteler tercih edilirdi. Hem kültür olarak daha yakın olduğundan hem de bilimsel yeterli Avrupa düzeyinde olduğu için, Batı standartlarında olduğu için. Bu nedenle bu rektörlük seçimi aslında bu buzdağının yukarı çıkmış ucu oldu. Bu çatışma altta zaten vardı.
Doğrudur. Evet. Son soru olarak Neval Hanım, şimdi bundan sonra yani kimi tutuklanan öğrenciler terörist sıfatıyla diye suçlanıyor. Evet. Yani okuduğumuz haberlerde bunların ifadesi geçmektedir. Şimdi bilim dünyasını böyle olaylar ne kadar etkiliyor? Tabii bazı gelişmeler de galiba vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde, özellikle korona aşısıyla ilgili. Şimdi yani nasıl bir moral oluşuyor burada bu bilim dünyasında acaba?
Tabii bilim dünyası için çok ciddi bir moralsizlik.
Evet.
Şimdi var olan her üniversitenin kendi gelenekleri vardır. Hele böyle 150 yılı geçmiş, 155 yıllık, 150 yılı geçmiş bir üniversite. Bu tür eski üniversitelerde yani siz geleneklere göre seçim yapılan, eğitim yapılan bir ülkeyken Tabii ki böyle bir durum hiçbir şekilde onaylanamaz, sempatik bulunamaz veya kabul edilemez. Bu nedenle öğretim görevlileri hiç fire vermedi. Nasıl fire vermedi? Yani rektör atanan Blue ile çalışmayı kabul eden hiçbir öğretim görevlisi olmadı. Bu nedenle kadrosunu kuramıyor rektör ve çalışmaya başlayamıyor. Bu oradaki güçlü geleneği ve davranış biçimini gösteriyor. Bilimsel etik kurallara uyma geleneğini gösteriyor. O yüzden tabii önemli. Öğrencilere de veya ondan yana olanlara da evet, çeşitli yaftalar yapıştırılıyor. En kolay şey o zaten. Ha, içine karışmamış olabilir mi? Yani tabii içine karışmış olabilir. Çünkü bu tür provokatif durumlarda provokasyon yapmaya maalesef Türkiye'de bir yıl böyle provokasyon yapmaya çalışan yerli yabancı insanlar var, örgütler var. Onlardan karışmış olabilir aralarına. Fakat bu Boğaziçi'ndeki gerçekliği değiştirmez diye düşünüyorum. Boğaziçi'nin gerçeği farklı.
Evet.
Öyleleri karıştıysa zaten polisin görevi onları ayıklamak, onları cezalandırmak, senin burada ne işin var deyip göndermek. Ama onun dışında oradaki itiraz eden herkesi otomatik olarak yaptalamak uzun vadede de hiç iyi bir şey değil diye düşünüyorum.
Evet.
Çünkü yani bu öğrenciler geleceğimiz, çok önemli görevlere getirdiğimiz, en iyi üniversitede okumasını sağlamak istediğimiz gençler. O nedenle o gençlere sahip çıkmak, onları dışlamaktan daha iyidir diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim, vakti ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaşanan olayları ve bu olaylara ilişkin gelen tepkileri konuştuk. Sohbetimizde gazeteci yazar Sayın Nevval Sevin de bizimle birlikteydi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zafer'in Yıl Dönümü isimli seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde savunma ve caydırıcılık gücünün güçlendirilmesinin siyasi düzenin kırmızı çizgisi olduğuna ve nasıl bağımsızlık ve güvenin garantili olduğuna bakacağız.
İran İslam Cumhuriyeti dünya emperyalizminin Baas rejimini mahşu olarak kullanarak İran'a dayattığı 8 yıllık savaş boyunca güvenliği alanında kimseye ödün vermeyeceğini ve aynı yaklaşım çerçevesinde askeri caydırıcılık gücünü tehditlere uygun bir şekilde arttıracağını göstermiş oldu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise İran milletinin gücünün temel bileşenlerini tanımlamasında İslami düzenin caydırıcılık gücü siyasetinden güdülen amacın küresel zorbaların İran'ı taciz etme düşüncesini önlemek olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta sözlerini şu şekilde açıklık getirdi. Düşmanlar İran'ı taciz etmeye ve İran'a saldırma düşüncesini
kapılırlarsa sert bir tepkiyle karşılaşacaklarını bilmeliler. Çünkü onlar bu süreci başlatabilirler. Ancak işin sonu İran tarafından belirlenecektir. Devrimin zaferinin başlangıcından itibaren askeri arenada İran ile doğrudan yüzleşmek, düşmanların İslam Cumhuriyeti'ni devirme seçeneklerinden biri haline geldi. Ancak bu komplo 8 yıllık kutsal savunma sırasında başarısız oldu. Yine de bu komplolar ihmal edilmemeli ve tehditler hafife alınmamalıdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak her zaman savunmayı çeşitli boyutlarda güçlendirmeye, kapasitelerin ve yeteneklerden azami şekilde yararlanmaya çalışmaları tavsiyesinde bulunmuş ve İran düşmanlarının hareketlerine karşı uyanık ve teyakkuzda olunmasına vurguda bulunmuştur. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Ali Hameni bu konuda yaptığı açıklamada İran Ordusu Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri komutanları ve personeliyle bir araya gelerek İran'ın başta savunma olmak üzere her alanda güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Savunma alanında zayıflığın düşmanı harekete geçirmek için cesaretlendireceğini belirterek şu açıklamalarda da bulundu. Herhangi bir ülke veya milleti tehdit etmek istemiyoruz ancak ülkenin güvenliğini sağlamak ve tehdidi önlemek istiyoruz.
İran Silahlı Kuvvetleri artık askeri kabiliyetlerini güçlendirmiş ve doğrudan muharebe alanında verimli kuvvetler eğitmiş ve imkanlar yaratmıştır. İran şimdi de caydırıcı güçlerini ve kollarını daha yüksek bir seviyeye çıkarmış ve herhangi bir tehditle başa çıkmak için en yüksek askeri hazırlığa sahip olmuştur. İran savunmasının en önemli bölümlerinden biri de caydırıcılık hususunda stratejik öneme sahip olan füze savunma kabiliyetidir. İran'ın füze alanındaki kabiliyetinin bir kısmı Büyük Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 15. tatbikatında sergilendi.
Tatbikat sırasında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Selami şu açıklamada bulunmuştu. Bu tatbikatın mesajı İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini, İslam'ın kutsal sistemini ve değerlerini İran ve İslam düşmanları karşısında savunmadaki kararlı iradesidir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Selami şöyle bir vurguda da bulunmuştu. 15. Büyük Peygamber tatbikatında balistik füzeleri fırlatmak ve hedefleri büyük başarıyla isabetle imha etmekle birlikte gelişmiş yönlendirme ve kontrol teknolojileri ve yapay zeka ile donatılmış çok sayıda taarruz savaş uçaklarının uçuşları muhteşem sahneler yaratarak İslami İran'ın savunma gücünü ve otoritesini gösterdi.
Günümüzde yeni nesil füzelerin ve saldırı İHA'larının kullanılmasıyla yeni bir kabiliyet yaratıldı. Bu bağlamda empoze edilen savaş, İran Silahlı Kuvvetleri'ni savunma sanayisindeki üretim kapasitesini değerlendirme ve savunma deneyimini kullanma fırsatı verdi. Kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaşmak için savunma faaliyetleri daha da hızlandırıldı. Bu çerçevede İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Kum halkının tarihi ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle televizyonda canlı yayınlanan konuşmasının bir bölümünde güçlü olma ve güvenliğin önemini vurgulayarak ülkenin Saddam'ın hava saldırılarına dayanamamasının acı deneyimini hatırlatarak şunları kaydetti. İran o günlerde Tahran'ın ve farklı şehirlerin bombardıman yağmuruna tutulmasına karşı çaresiz ve savunmasızdı. İslam Cumhuriyeti ülkeyi bu koşullar altında savunmasız bırakmaya hakkı yoktur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İran'ın göklerinde bir Amerikan saldırgan uçağının vurulduğunu veya Aynul Esed üssünün dağıtılması gibi durumları İran'ın bugünkü savunma gücünden örnekler olarak sundu. Ve bu gerçekler karşısında düşmanın hesaplarında ve kararlarında İran'ın güç ve savunma kabiliyetlerini de göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. İran İslam İnkılabı birçok düşmanla karşı karşıyadır. Bu düşmanlık İslam İnkılabı'nın emperyalizm ile mücadelesinin devam etmesi nedeniyle dinmek bilmiyor. Bu nedenle İran silahlı kuvvetleri tehditlere orantılı olarak büyümelidir. Savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini yüksek bir seviyeye çıkarmalıdır. Böylece günümüzde herhangi bir tehditle başa çıkmak için kendini hep üst hazırlık seviyesinde korumalıdır.
Cinayetlerin beşiği Amerika, İran milletinin temellerini sarsmak amacıyla 3 Ocak 2020'de Trump tarafından emredilen bir terör eyleminde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'ye karşı suikast düzenledi. Amerika'nın İran'a karşı kin ve nefretinin derinliğini gösteren bu suikast saldırısında Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani, Irak Haçlı Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis ve birkaç arkadaşı hem de Irak hükümetinin resmi daveti sırasında şehit edildi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu ise 8 Ocak'ta Irak'ın batısındaki Anbar eyaletinde Amerika askeri üssüne 13 füzeyle saldırı yaparak Amerika cinayetine tepki gösterdi. Bu cesur tepki İran'ın savunma güçlerinin sabotaj ve düşman komplolarına karşı sert tepki göstereceğini açıkça gözler önüne serdi. Böylece İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu gücünü yeni bir seviyeye taşıdığını ve küstahlara karşı bu gücü kullanarak durduklarını gözler önüne serdi.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Amerika'nın bölgedeki müdahaleci varlığını yeniden arttırmak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin nüfuzunu ve caydırıcılığını azaltmak için General Kasım Süleymani'ye yönelik suikast düzenlediğini belirtti ve devrim muhafızlarının füze tepkisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve kibirli rejimin hegemonyasını yok ettiğini ve İran'ın savunma gücü ve otoritesinin kapsamını dünyaya kanıtladığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti artık Batı Asya bölgesinde savunma ve askeri caydırıcılık göstergelerine dayanan güçlü bir ülke olmasının yanı sıra en modern füzelerin ve askeri teçhizatın yerleştirilmesi ve 8 yıllık kutsal savunma tecrübesiyle harmanlanmasını başarmıştır. Böylece İran bu tecrübeler ve çalışmaları sayesinde bölgede stratejik bir güç haline gelmiştir. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Fars Körfezi kıyısındaki stratejik deniz füze üslerinden birinin 8 Ocak 2021'de açılış töreninde şunları kaydetti. Toprak bütünlüğümüzü, ülkenin bağımsızlığını ve İslam İnkılabı kazanımlarını savunmadaki mantığımız güçlenmeye dayalıdır. Açılışı yapılan bu kompleks, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun stratejik füzelerini barındıran füzeler ve fırlatıcı rampaların ve bataryaların bulunduğu en gelişmiş üslerden sayılır. Bu komplekste bulunan füzeler yüzlerce kilometrelik menzilleri ile nokta vuruş yapan düşmanın elektronik harp cihazlarına yakalanmayan füzelerdir.
İran İslami Şura Meclisi üyeleri geçen Ağustos ayında Savunma Sanayi Günü eşiğinde yayımladıkları bildiride İran'ın savunma gücü ve caydırıcı gücü ihtiyacına işaret ederek füze endüstrisini destekleyerek İslam Cumhuriyeti'nin füze ve silah gücünün korunmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti farklı uygulamalarla çeşitli balistik füzeleri tasarlayıp üreterek askeri caydırıcılığı sağlamada büyük adımlar atmış ve bu gücü asıl savunma faktörü haline getirmiştir. Bu kapasite düşmanı askeri saldırganlıktan caydırmak için etkili askeri savunma ve taarruz gücüne sahip olduğu anlamına geliyor.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zaferi Yıl Dönümü isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gaybet döneminde İslami hükümet ve özelliklerini ele alacağız.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere İslam dininde hükümet meselesinde dini ahkamı esas kaynaklarından istinbat etmek tamamen uzmanlık gerektiren bir konudur. Dolayısıyla İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet döneminde insanlar din ahkamlarını öğrenmek için fakirlere başvurmaları gerekiyor.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde fakihler İslam marifine ilmi açısından musallat oldukları ve zamanın gereksinimlerinin bilincinde oldukları için fetva verirler. Fakihler din merciliğini ve Müslümanların velayetini üstlenmiş alimlerdir. Ümmetin önderliği ve velayet meselesi İslam dini zuhur ettiği ilk günden itibaren gündemde olmuştur. İslam peygamberi vahyi tebliğ etmek ve İslam ahkamını ve inanç ilkelerini beyan etmenin yanında bizzat İslami hükümetin başında yer alıyordu. Allah Resulünden sonra da masum imamlar İslam şeriatini ve marifini beyan etmeyi sürdürdüler. Gerçi onlar kısa bir süreliğine hükümetin başında yer aldılar.
Şimdi burada masum imamın gaybet döneminde İslami hükümetin varlık zaruretini ele almak istiyoruz. Bilindiği üzere hükümet kurmak tüm toplumların kaçınılmaz ihtiyaçlarından biridir. İnsan sosyal bir mahluktur ve yaşamı ve geçimi sosyal olması ve birbirine yardım etmesiyle mümkün olur. Bu arada sosyal yaşamın kaçınılmaz sonuçlarından biri de çıkar çatışmalarıdır. Zira bazı insanlar toplumda var olan çıkarlardan ve imkanlardan daha fazla pay talep eder. Bu talebin sonucunda toplumda ihtilaflar ve çatışmalar baş gösterir ve sonuçta sosyal yaşamın temelleri sarsılır.
Ancak beşeri toplumlar bekasını sürdürmek ve yüce insani hedeflerine ulaşmak için iki önemli ilkeye muhtaçtır. Bu iki önemli ilkeden biri, toplumun tüm maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek adil ve ilerici yasaların varlığıdır.
İkinci ilke ise bu yasaları uygulayabilecek ve halk arasında adalet ve eşitlik ilkelerine göre davranabilecek güçlü bir hükümetin varlığından ibarettir. Böylece hükümetin tüm beşeri toplumlar için gerekli olduğu anlaşılır. Nitekim insanlar en ilkel dönemlerden en gelişmiş dönemlere kadar hiçbir zaman hükümetsiz yaşamamıştır.
Gaybet döneminde İslami hükümetin varlık zaruretini ele almadan önce bazı hükümet çeşitlerini gözden geçirmekte yarar görüyoruz. Çağımızda söz konusu olan çeşitli hükümetlere bakıldığında her hükümetin kendine özgü özellikleri bulunduğu anlaşılıyor. Örneğin bir bireyin insanlara hükmetmesine istibdat adı verilir. Bu hükümette bir kişi tek başına toplumun tüm işleriyle ilgilenir ve hiçbir yasaya veya kurala tabi olmaksızın irade ettiği her şeyi yapar. Böyle bir hükümette insanların hükümdarı seçmekte de hiçbir rolü ve etkisi yoktur.
Bir başka hükümet modeli belli bir azınlığın çoğunluğa hükmetmesidir. Buna sosyalist ve komünist rejimleri örnek vermek mümkün. Bu hükümette parti içinde belli bir azınlık tüm ülkeyi yönetir. Bu hükümet modelinde hakimiyet hakkı özel bir partiye veya gruba verilir.
Halkın çoğunluğunun hükümeti ise bir başka hükümet modelidir ve buna demokrasi modeli adı da verilir. Demokrasi temelli hükümette halkın çoğunluğunu temsil eden temsilciler toplumun siyasi yönetimini elinde tutar. Demokrasi temelli hükümette devlet başkanları ya halkın doğrudan oyları veya halkın seçtiği temsilcilerin oyları ile seçilir. Ancak günümüz dünyasında da özellikle Batı'da demokratik olduklarını iddia eden hükümetlerde onların iddia ettiği demokrasi tamamen göstermelik ve görece bir anlayıştır.
Batılı ülkelerde sözde demokratik yönetimlerde gerçi insanların oy hakkı ve kendi temsilcilerini seçme haklarından söz edilir. Fakat gerçekte seçimler sırasında nüfuz gücü fazla olan güç ve servet sahipleri insanların yerine karar alır ve seçmenlerin sağlıklı düşünerek oy kullanmalarına mani olur. Bu zümre şatafatlı seçim kampanyaları ve oluşturdukları özel şartların yardımı ile seçmenleri istedikleri yöne çekerek istedikleri adaylara oy verdirir.
İslam dininde hükümet konusuna girmeden önce bir kez daha iyi yasaların varlığı tek başına toplumun refah ve saadetine vesile olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Zira iyi yasa ancak doğru biçimde uygulandığı takdirde toplumda köklü değişikliklere yol açabilir. Buna göre İslam yasalarının niteliğine dikkatle baktığımızda bu yasaların uygulanması için güçlü ve aktif bir yapılanmanın gerektiği olduğu ve hükümet kurmaksızın İslam ahkamının birçoğunu da uygulamanın mümkün olmadığı anlaşılıyor.
İslam dininde toplumu korumak, sınırları ve ülkenin toprak bütünlüğünü ve Müslüman ülkelerin bağımsızlığını savunmak üzere çok açık ve net yasalar belirlenmiştir. İslam dini özellikle mazlumlara savunmaya ve zalimlerin şerrini bertaraf etmeye sık sık vurgu yapmıştır. Doğal olarak Müslümanların can ve mal ve namusunu korumak ve saldırganları geri püskürtmek için Atılması gereken ilk adım hükümet kurmaktır. Hükümet tedarik gördüğü ordu ve gerekli teçhizat sayesinde ve ordunun başına layık ve becerikli komutanları atamakla düşmanlara gereken karşılığı verir. Oysa hükümet olmazsa bunların hiçbiri yapılamayacağı kesindir.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyuruyor. Hükümet adalete geliştirmek, talim ve terbiye, toplumun düzenini korumak, zulümleri bertaraf etmek, ülke sınırlarını korumak ve ecnebilerin tecavüzünü geri püskürtmek için gerekli olan en kesin şeydir. Bunun için masum imamın varlık dönemi ile gaybet dönemi veya bu ülke ile şu ülke arasında hiçbir fark söz konusu değildir. Demek ki İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet döneminde İslami değerlerin ve ilkelerin temelinde bir hükümetin varlığı şarttır. Zira Müslümanların düşmanları bunca düzenli bir yapılanmaya sahip oldukları çağımızda düzenli bir teşkilat olmadan Müslümanların ülkelerini ve bağımsızlıklarını savunmanın da mümkün olmadığı açıkça ortadadır.
Öte yandan eğer İslami ibadetleri de irdeleyecek olursak, Cuma namazı, Ramazan ve Kurban bayramları namazı ve muhteşem hac farizesi gibi ibadetlerin ibadi boyuttan başka siyasi ve sosyal boyutları da söz konusu olduğu anlaşılır. Dolayısıyla İslami hakimiyet ve adil bir önder olmadan bu ibadetler de İslam'ın gözetlediği biçimde düzenlenmeyeceği bellidir. Yine İslam fıkhında bir bölüm hukuk ve ceza kanunları ile ilgilidir. Yargı ahkamı ve mahkemelerde ihtilafların giderilmesi, hatların uygulanması, kısas, diyet ve diğer birçok hukuki konu hükümetin görevleri ve sorumluluklarının kapsam alanında bulunmaktadır. Bu ahkamı uygulamak için hiç kuşkusuz güçlü ve düzenli bir yargı teşkilatı ve daha geniş anlamda bir hükümete ihtiyaç vardır. Böylece bu teşkilat söz konusu ahkamı uygulayabilir.
Bundan başka hükümetin varlık zaruriyetlerinden biri de İslam dini ve talimleri ve kanunlarının belli bir zaman veya belli bir mekanla sınırlı olmaması, bu dinin cihanşumul ve ebedi ve tüm nesillere ve tüm zamanlara ait olmasıdır. Dolayısıyla İslam dini sadece İslam peygamberinin yaşadığı çağ özel değildir ve yasalları da hiçbir zaman yürürlükten kalkmaz. Bir başka ifadeyle Allah Resulü çağında İslam yasalarını uygulamak için hükümet kurmak bir zaruret olduğu gibi başka zamanlarda ve gaybet döneminde de bu zaruret devam ediyor. Zira hükümet olmadan bazı ahkamı uygulamak mümkün olmuyor.
İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyuruyor. İslam ahkamı ister iktisadi, ister siyasi, ister hukuki yasalar olsun, kıyamet gününe dek bakidir ve uygulanmaları gereklidir. Hiçbir ilahi hüküm feshedilmemiş veya yok olmamıştır. Bu beka ve yasaların daimi oluşu bu ahkamı uygulamak ve itibarını güvence altına almak için bir hükümetin kurulmasını ve bu hükümet de ilahi yasaların uygulanma sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Zira ilahi ahkamın uygulanması İslami hükümet kurmaksızın uygulanması mümkün değildir.
İslami hükümet dünyada bilinen hükümetlerin arasında çok has bir hükümettir ve hedefleri ve mahiyeti bakımından başka hükümetlerden farklı olup var olan hiçbir hükümet modeliyle örtüşmez. İslami hükümet Allah Teala'nın halka hükmetmesi temeline dayanıyor. Buna göre de İslami hükümetle diğer hükümet modelleri arasında köklü farklılıklar göze çarpıyor. Bu farklılıklardan biri yasaların çıkarılma biçimiyle ilgilidir.
Dünyada sözde demokratik hükümetlerde kanunlar çoğunluğun isteklerine göre çıkarılır. Ancak bazen çoğunluğun talepleri eşcinsellerin evlenme hakkı, kürtaj, fesat ve fuhuş yolu ile elde edilen gayri meşru gelirlerin yasal sayılması gibi durumları gündeme getirebilir. Oysa bu durumlar beşeri toplumun üzerinde yıkıcı etkileri söz konusudur. Ancak ilahi hükümette yasalar insanların fıtri ihtiyaçlarına göre çıkarılır. Bu yüzden bu yasalar halkın çoğunluğunun talebine aykırı olmasına rağmen topluma zararlı olan durumları yasaklayabilir.
İslam hükümette hakimiyet Yüce Allah'a aittir ve Allah esas itibariyle halka hakimdir. Kur'an-ı Kerim bu bağlamda Maide suresinin 17. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manası ile kadirdir. Yine Kasas suresinin 70. ayetinde ise şöyle buyuruyor. İşte o Allah'tır, ondan başka tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur, hüküm de O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Evet, Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre göklerde ve yeryüzünde ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir ve ancak Allah yeryüzünün mutlak hakimidir. Kuşkusuz bilge ve hikmetli olan Allah en seçkin insanları halka hükmetmeleri için seçer. Bunlar en başta Peygamber Efendimiz ve masum imamlardır. Buna göre de kuşkusuz en ideal hükümet Peygamber Efendimiz veya masum imamların başında bulunduğu bir hükümettir. Ancak eğer bu düzeyde İslami hükümet kurmak mümkün değilse ne yapmalı? Acaba oturup hiçbir şey yapmamak mı gerekir?
Kuşkusuz ideal hükümet olmuyor diye tamamen İslami hükümette vazgeçmek en yanlış seçim olur. İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybi döneminde en makul ve en uygun yol, iktidarı herkesten daha çok İslam ahkamını ve talimini bilen, daha muttaki ve daha güçlü bir yönetici ve zamanı iyi tanıyan birine emanet etmeye gerekiyor. Bu özellikleri taşıyan ve toplumun da önderliğini üstlenen kişiye veli-i fakih adı verilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 25. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde petrolün ham satışından kaçınmak için üretimde atılımın önemini ele alacağız.
Petrol sanayisine bağımlılığın azalması, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin de direniş ekonomisi çerçevesinde her daim vurgu yaptıkları bir husus olmuştur. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Hicri Şems'i 1390'lı yılların başında direniş ekonomisinin şekillenmesi ve petrole dayalı ekonomiye yönelik yaklaşımın zaruretinden söz ettiler.
Ham petrol satışının en aza indirilmesi aslında petrolün ekonomideki rolünün göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor. Ancak deneyimler İran'ın ekonomik anlamında en çok da petrole bağımlılıktan zarar gördüğünü gösteriyor. Petrol İran ekonomisinin çarpan kalbidir. Bu yüzden Amerika'da İran'ın petrol ihracatına yönelik en ağır uluslararası yaptırımları hayata geçirmiş ve bu alanda gördüğü her fırsatı İran'a karşı değerlendirmek istemektedir.
Amerika Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Daire Başkanlığı ise son birkaç yılda ciddi bir şekilde petrolün yaptırıma tabi tutulmasına odaklanmıştır. Bu daire başkanlığı 2004 yılında terörizm ile mücadelenin ekonomik koordinasyonunun sağlanması bahanesiyle George W. Bush başkanlığı döneminde kuruldu ve şimdi ise yaptırımlarla ilgili işlerden sorumludur.
Donald Trump hükümeti ile de yakın ilişkileriyle bilinen demokrasileri savunan Vakfı Düşünce Kuruluşu Müdürü Mark Dubovitz ise Riyal Savaşı başlıklı yazısında Amerika Hazine Bakanlığı'ndan naklen İran'a baskıların boyutlarını anlatmıştır. Dubovitz, Hazine Bakanlığı'na yaptırımlar aracına ciddi şekilde odaklanmasını ve yaptırımları geçmişte görülmemiş derecede arttırılmasını istemiştir. Bu çerçevede İran ile işbirliği yapan Avrupalı bankacılar ve makamların bile yaptırımlara tabi tutulmasını vurgulamıştır. İşte bu tehditlerden dolayıdır ki petrol sanayisi de diğer gelir kaynağı sayılan ekonomik faaliyetlere dönüştürmek gerekir.
İran İslam Cumhuriyeti doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke olup büyük insani yeteneklere ve kabiliyetlere sahip olan bir ülkedir. Bu açıdan ülke doğal ve insani açıdan yüksek bir potansiyele sahiptir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise hükümet haftası dolayısıyla yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleriyle görüntülü konuşmasında ham petrol satışından uzaklaşmaya vurgu yaparken, ülkenin mega ekonomik kapasitesini ve ülke içi zenginlikleri hatırlatırken sözlerini şu şekilde açıklık getirdiler. Ülkenin ekonomisi hiçbir şekilde ülke dışındaki gelişmelere mahkum edilmemelidir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ham petrol satışı ve toptan petrol ihracatına karşı olan sözlerinin devamında şöyle buyurdu. Değerli madenlerin ham satışı, onların işlenmesi ve tekrar ülkeye kat kat daha pahalı olarak ithal edilmesi, Hürmüz Adası'nın toprağının satılması, Horasan eyaletinin güneyindeki safranın işlenmemesi ve sıcak bölgelerin hurmasının işlenmeden satılması, bu hususta ciddi işlerin yapılması gerektiğini göstermektedir. Aslında madencilik sektörü petrol gelirleri alanındaki eksilmeyi karşılamak için uygun bir sektördür.
Madencilik sanayisi geçen yıl 9 milyar dolar kadar ihracat imkanı sağlamıştır. Bu yüzden petrol satışının azalmasından doğan açığı kapatmak için çok iyi bir alan sayılıyor. Mevcut Hicri Şems'i yılda ise 10.5 milyar dolar kadar ihracat madencilik sektöründe gerçekleşmiştir. Petrol sanayisinin alt dallarından sayılan petrokimyalarında da üretimde atılım doğrultusunda uygun bir gelişme gözlemlenmiştir. Bu sanayi dalı son yıllarda daha fazla gelişmiş ve yüksek bir sağlamlık düzeyine gelmiştir. Böylece kırılganlık seviyesi de düşmüştür. İkinci atılım ve üçüncü atılım stratejileri çerçevesinde aktif ve uygulanmakta olan projelerin tamamlanması ile gelecek 5 yıl içerisinde ülkede tüm petrokimya kompleksleri 134 komplekse ulaşacak ve 1405 yılında üretim kapasitesi 150 milyon tona ulaşacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Petrokimya Milli Sanayisi Şirketi Üretim Kontrol Müdürü Seyyid Celal Mirhaşimi, ülke genelindeki petrokimya komplekslerinin mevcut hicri şemsi yılının ilk 5 ayındaki üretim hususunda bu sektördeki üretim kapasitesinin 25 milyar tonu aştığını, bunun da geçen yılın benzer süresine göre %6 artış gösterdiğini belirtti. Seyyid Celal Mirhaşimi, petrokimya birimlerinin uygun bir kapasiteyle üretim hattında çalıştığını belirterek, birçok kompleksinde üretimde gelişme yaşadıklarını ve tahminlere göre bu yıl içerisinde petrokimya alanında üretimde atılım hedefinin gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.
Mevcut yılda hem de var olan kapasitelerden ve yapılmakta olan girişimlerden yola çıkarak, İran'ın petrokimya sanayisinde üretimde atılımın gerçekleşmesi için tüm koşulların ve altyapının hazır olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda yeni projelerin işe başlaması ve tamamlanması çerçevesinde yeni adımlar atılmıştır. Böylece petrokimya komplekslerinin kapasitesinden maksimum yararlanma imkanı sağlanabilecektir. İran'a yönelik yaptırım baskısının günden güne arttığı bir sırada bu kazanımlar İran için büyük bir başarı imkanı sağlayacaktır.
Petrokimya sanayi ülkenin farklı ekonomik alanlarının dinamosudur. Buna esasen İran Petrokimya Sanayisi Milli Şirketi'nin yaklaşımı, üretim zincirinin tamamlanması, ürünlerin çeşitliliğini arttırmak, yerli sanayiyi beslemek ve de bu sanayi dalında üretilen ürünlere katma değer katmak olmuştur. Bu önde gelen sanayi dalında yapılanlar stratejik bir öneme de sahiptirler.
İran Milli Petrokimya Sanayisi Şirketi Genel Müdürü Behzad Muhammedi'nin de söylediğine göre, belirlenen siyasetlere göre yeni petrokimya projelerinde metanol gibi bu sanayi dalının beslendiği maddelerin üretilmesine odaklanılmıştır. Şimdi de yerli bilime dayalı olarak polipropilenin sanayisinin de gelişmesiyle İran'ın bu arandaki faaliyetleri akıllı ve sürdürülebilir bir istikamette de yol kat etmeye başlamıştır. Öyle ki önemli katalistlerin temini hususundaki teknolojik ve araştırma şirketlerinin de çabaları sonucu ülke bu alanda kendini yeter hale gelmiştir. Böylece mevcut yılda bu sahada çok önemli ve değerli adımların atıldığı da söylenebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İş ve İşçi Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, canlı görüntülü bağlantısında 3 saatlik üretim birimleriyle baş başa konuşmalarında, ülkedeki mevcut üretim gidişatının geri kalmışlıklarının telafi edilmesi için yetersiz olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi nicelik açısından yaşanan gelişmenin yanı sıra nitelik açısından da sıçramanın yaşanması zaruretine vurgu yaparak bunun ülkede umudu da arttıracağını belirtip şöyle buyurdu. Sanayide 7500 metre kadar hız yapan bir uydu fırlatıcıyı uzaya gönderip onu yörüngeye yerleştirdiğimize göre veya savunma sanayisinde büyük gelişmeleri kaydettiğimize göre o zaman üretimde de atılım ve sıçrama yaşayabiliriz.
İslam İnkılabı rehberi şöyle bir hatırlatmada bulundular. Bandar Abbas Limanı'nda kondensant rafinerisi ve Şiraf'ta rafineri kompleksi yapımı gibi rafineri kapasitelerini artırıcı girişimlerinde bulunduğumuz gibi ürünlerin üretimini kat kat artıran petrokimya projelerini de artırabiliriz. İşte üretimde atılım alanında bu hususa özel önem verilmelidir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 25. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları.
Thank you.